Ayrım 33.
Sayfa 377. Birkaç kişi daha Maydanlikov'dan iyilikle, candan bir sevgiyle söz ettiler. Konuşmacıların sözlerini arada bir dinleyiciler de bir şeyler söyleyerek kesiyorlardı. Doğru söylüyor. Gerçekten iyi çiftçidir. Daima kolhozun yararına davranıyor. O öyle insan ki hepimizin malı olan bir paranın tek kuruşunu yitirmez. Yitirse bile o yitirdiğinin yerine iki kuruş elde eder. Onun için hiç kimse kötü söyleyemez. Söylese de kimse inanmaz. Heyecandan sapsarı olan Kondrat, kendisiyle ilgili birçok iyi söz işitti o akşam. Herkesin kendisi hakkındaki düşünceleri hemen hemen aynı, olumlu görünüyordu. Ama hiç beklenmedik bir anda, Şukarde de ansızın yerinden kalktı. Daha doğrusu kalkmadı da, yaylı gibi fırladı. ''Sevgili hemşerilerim, sevgili koca karılar, ben Kondrat'ın partiye girmesine tam karşıyım.'' diye söze başladı. Ben öyle başkaları gibi değilim. Benim için arkadaşlık başka şey, düşünce başka. Herkes kendi tütününü kullanmalı. İşte ben böyle bir adamım. Biraz önce burada Kondrat'ı öve öve öyle bir göklere çıkardılar ki sanki insan değil de kutsal bir varlık oldu. Tıpkı bir evliya gibi. Söyleyin bana hemşerilerim, o adamdan hiç evliya olur mu? Madem ki o da hepimiz gibi günah işleyen bir insandır. Olur mu ha? Nagunov öfkelenmeden iyilikle, ''Gene laf karıştırıyorsun her zamanki gibi.'' dedi. ''Ayol, biz onu cennete kaydedecek değiliz ki, partiye kaydediyoruz.'' dedi. Ama Şukarde de öyle bir tek sözle uslanacak ya da utanacak adam değildi. Nagunov'a doğru döndü. Bir gözü öfkeyle pırıl pırıl parlıyordu. Öteki gözü ise çoktandır yıkanmamış bir mendille bağlıydı. ''Ah, sen yok musun Makaruşka? Adamın canını çıkarırsın. Mandrat'a seni yağ çıkaran yayık diye kullansalardı... Daha iyi olurdu. Ay çiçeğinden bol bol yağ çıkarırdın. Ne diye şimdi lafı ağzıma tıkıyor, konuşmama izin vermiyorsun? Ben senden söz etmiyorum ki. Senin partiye girmene de karşı çıkmıyorum. Öyleyse sen de sus biraz. Biliyorsun ya, partinin emri var. Hepimiz elimizden geldiği kadar kendimizi de başkalarını da eleştireceğiz. Kendi kendini eleştirme ne demek? Bunun Rusçası bütün suçu açığa çıkarmaktır. O da ne demek? Şu demek. Yani adamı çimdikleyeceksin. Neresini? Neresini istersen. Hem de var gücünle acıtırcasına çimdikleyeceksin. Çimdikle onu. İt oğlu iti. Varsın tepeden tırnağa ter içinde kalsın. İşte kendi kendini eleştirme budur. Ben böyle anlıyorum. Nagunov kesin bir tavırla sözünü kesti. Dur dede. Sözleri aklına estiği gibi değiştirme. Kendi kendini eleştirme demek... İnsanın kendi suçunu açığa çıkarması demektir, anlamı budur. Kolhoz toplantısında sana söz verirlerse, o zaman kendi kendini istediğin kadar, istediğin şekilde çimdikleyebilirsin. Nereni istersen çimdikle o zaman, ama şimdilik sus da uslu dur bakalım. Şukarde de heyecana gelerek çatlak bir sesle, ''Asıl sen sus!'' diye bağırdı. ''Benim ileri sürdüğüm eleştirmeyi gene ağzıma tıkamaya kalkışma. Çok akıllısın doğrusu Makaruşka. Durup dururken ne diye kendimi olur olmaz şekilde suçlamaya kalkıp olmadık laflar edeyim sanki? Ne diye kendi kendime iftira edeyim ha? Sovyet idaresi kurulalı beri artık aptallara, budalalara yer kalmadı. Eski budalaların soyu tükendi. Gel gelelim o eski budalaların yerine öyle çok yeni budala türedi ki sayısına bereket. Sovyet idaresi budala yetişsin diye tohum saçmıyor ama onlar ayrı kutu gibi her yerden öylesine bir yetişiyorlar ki kimse onlarla başa çıkamaz. Örnek diye seni ele alalım Makaruşka. Nagunov sert bir tavırla, ''Sen beni karıştırma. Burada söz konusu olan ben değilim.'' dedi. ''İşin özüne değin. Kondrat Maydanlikov'dan söz et. Söyleyecek bir şeyin yoksa kes sesini. Doğru dürüst insanlar gibi sessiz otur.'' Şukarde de hüzünle boynunu büktü. ''Demek ben doğru dürüst bir adam değilim ha?'' diye sordu. O anda arka sıralardan birinde oturan biri kalın sesle, ''Kendini o kadar dürüst sayıyorsan kendinden söz et bakalım.'' dedi. ''Söyle, bu ihtiyar yaşında kimden çocuk yaptın? Sonra bir gözün bakarken öteki gözün neden morarmış, onu anlat. Başkalarına gelince çetin üzerine fırlatılmış horoz gibi ötüyorsun. Kendine gelince susuyorsun. Kurnaz şeytan seni.'' Okulda uğultu halinde gülüşmeler duyuldu. Ama Davidov ayağa kalkınca sesler hemen kesildi. Davidov'un yüzünde bir can sıkıntısı, konuşmaya başladığı zaman da sesinde öfke sezildi. Burası komedi tiyatrosu değil, parti toplantısı arkadaşlar, doğrusu bu. Eğlenmek isteyen varsa dışarı çıksın. Siz işin özüne değinecek misiniz, yoksa böyle gevezelik etmeye mi devam edeceksiniz, dedi. Davidov ilk defa olarak Şukar'a böylesine dokunaklı şekilde, nezaketle söz söylemişti. İhtiyarı büsbütün çileden çıkaran da herhalde bu oldu. Bulunduğu sıranın arkasından birden savaşa hazırlanan gencecik bir horoz gibi sıçradı. Öfkeden sakalı bile titriyordu. Kimmiş burada gevezelik eden? Ben mi? Yoksa ta arkada oturup da bana aptal aptal sorular soran mı? Sonra şunu anlamıyorum. İnsanın söz söylemesine izin verilmezse buna açık toplantı denilir mi? Yani sizin gözünüzde ben neyim ha? Oy hakkı elinden alınmış bir adam mıyım? İşte işin özüne geliyorum. Kondrat'a itiraz ediyorum. Böylelerine partimizin hiç ihtiyacı yok. İşte bu kadar. Razmiyetnov gülmekten katılarak o neden öyle dedi diye sordu. Çünkü bizim partiye girecek adam değildi ondan. Hem sen ne diye gülüyorsun ak gözlü kerata? Açıkta bir şey mi gördün? Gördün de işine yarar diye mi seviniyorsun? Neden partiye girecek bir adam olmadığını anlayamıyorsan ben sana kesin olarak anlatayım. O zaman öyle alaylı alaylı gülmez, hangi kuzuyu kapacağını kestiren bir kartal gibi bakmazsın. Başkalarına yol gösteriyorsunuz. Gel gelelim kendiniz nesiniz yani? Sen köy meclisi başkanısın, önemli bir adamsın. Yaşlılar da gençler de senden örnek almalı. Oysa sen ne yapıyorsun? Toplantıda budala budala gülüyor, hindi gibi morarıyorsun. Madem ki Kondrat'ın kaderi söz konusu oluyor, terazide tartılıyor, öyle gülmenin alemi var mı? Söyle bakalım. Şimdi sen mi daha ciddisin, ben mi? Yazık ki Makaruşka konuşurken onun sözlüğünden öğrendiğim yabancı sözleri kullanmamı yasak etti. Yoksa seni o sözlerle öyle bir boyardım ki ömrünün sonuna kadar ne söylediğimi, nasıl söylediğimi anlayamazdın. Kondrat'ın partiye girmesine şu bakımdan karşıyım. O, küçük çapta mal düşkünü bir adam. Ondan hiçbir fayda göremezsiniz. Yağmur olsa başkasının tarlasına yağmaz. Belki günün birinde bilim diliyle posası çıkmış adam olur ama dünyada komünist olamaz. Kondrat o kadar gücenmişti ki titrek bir sesle, ''Neden komünist olamayacakmışım ben baba? Söyle bakalım.'' dedi. ''Sanki kendin bilmiyor musun?'' ''Bilmiyorum ya. Bana da hemşehrilerimize de partiye girmeye neden layık olmadığımı anlatsan fena olmaz. Yalnız gerçekleri olduğu gibi söyleyeceksin. Palavra sıkmayacaksın.'' ''Benim hiç palavra sıktığımı işiten oldu mu? Allah için söyleyin. Durup dururken hiçbir şey uydurdun mu?'' Şukar dede bunu söylerken bütün okulu inletircesine acı acı içini çekti. Sonra acıyla başını salladı. Bütün ömrüm boyunca doğruluktan hiç mi hiç ayrılmadım. Ne düşündüysem daima insanların yüzüne karşı söyledim. Onun için işte birçok kimse beni hiç sevmez Kondraduşka. Beni artık işe yaramayan biri sayarlar. Rahmetli babam bazen eğer Şukar da yalan söylüyorsa artık kimse doğru söylemiyor demektir derdi. İşte rahmetli babacığım beni böyle el üstünde tutardı. Yazık ki öldü. Burada olsaydı hemen bu sözlerimi desteklerdi. Yeri cennet olsun. Şukar istavroz çıkardı. Bir an gözyaşı dökmek istedi. Sonra nedense vazgeçti. Maydanikov ısrar etti. ''Sen benim için konuş. Babanın bu işle ilgisi yok. Ne suçum varmış benim? Söyle bakalım.'' dedi. Odada hafif bir uğultu oldu. Duyulan tek tek seslerden Şukar'ı desteklemedikleri belliydi ama o buna hiç bozulmadı. Tecrübeli bir arı yetiştiricisi olarak rahatı kaçırılmış bir oğlun karşısında nasıl davranacağını bildiği için burada hiç ciddiliğini bozmadı. Gene sakin sakin konuşmaya hazırlandı. Etrafındakileri susturmak için kollarını açıp hafif hafif sallayarak ''Şimdicik anlatacağım. Ne varsa hepsini açıklayacağım.'' ''Siz hemşerilerim, sizler de ihtiyar koca karılar, gürültünüzü kesin. Nasıl olsa patırtı etseniz de düşüncelerimin akışını bozamazsınız. Şimdicik arkadan biri yılan gibi, aylak kedi yapacak iş bulamayınca şeyini yalarmış.'' diye olmayacak laflar fısıldadı. Ama bu yılan fısıltısının nereden geldiğini biliyorum. Bunu söyleyen sevgili hemşerilerim, sevgili koca karılarım Agafon Dubsov'dur. Sinsi sinsi cehennem zebanisi gibi bana çamur atıp duruyor. O mahsus kafamı karıştırmak istiyor, kendisi için de bir şey söylemeyeyim diye. Ama benden öyle acıma falan beklemesin. Ben onun bildiği insanlardan değilim. Agafon da Bodrum'a sokulup orada doya doya süt içmeye hazırlanan bir yılan gibi partiye sokulmak istiyor. Oysa ben ona Kondrat'a verdiğimden çok daha şiddetli bir ders vereceğim. Onun öyle şeylerini biliyorum ki öğrendiğiniz vakit şaşırıp kalacaksınız. Kim bilir belki de aranızdan bazıları bayılır. Nagulnov kalemiyle boş bardağı vurarak sert sert, "Sen daha şimdiden düşüncelerinin akışını kaybetmişsin ihtiyar," dedi. "Toplantıdakileri yalnız sen oyalıyorsun, insan azıcık utanır." Şukarde de ağlar gibi bir sesle sızlanmaya başladı. "Bak gene lafı boğazıma tıkıyorsun Makaruşka. Yani sen hücre sekreteri isen, keyfin isterse ayağının altında beni çiğnetebileceğini mi sanıyorsun? Bunda yan bastın işte. Bir kere parti programında yaşlılar konuşmaz diye bir madde yok. Onu çok iyi biliyorum. Hem nasıl oluyor da bana böyle karşı geliyorsun? Sanki ben vicdansızın biriymişim gibi. Bu lafı eteğini sallaya sallaya kim bilir hangi cehenneme gitmiş olan Lüşka'ya zamanında söyleseydin ya. Benim koca karı ise ömründe bir defa olsun bana utanmaz dememiştir. Beni fena halde darılttın Makaruşka. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım bunu." Şukar her zamanki alışkanlığına uyarak azıcık gözyaşı döktükten sonra gözlerini gömleğinin koluyla sildi ve gene aynı atılganlıkla devam etti. "Bir kere ben öyle bir insanım ki kime ne istersem söylerim. Partinin gizli toplantısında da sana bile el atarım Makaruşka. Hem de öyle bir atarım ki elimden kurtulamazsın. Ben senin sandığın adamlardan değilim. Bir kere öylesine korkusuzum ki bir ileri atıldım mı artık kimse tutamaz beni. Bunu da senden daha iyi kimse bilemez. Biz seninle candan iki arkadaş değil miyiz? Bütün köy biliyor öyle olduğumuzu. Onun için eski dost olduğumuzdan ötürü benden sakın. Bir kere seni eleştirmeye, o kendi kendini eleştirme işine başlarsam kimsecikler elimden kurtaramaz. Partiye leke sürmeye kalkışanlar bunu böylece bilsinler." Nagulnov sol kaşını kaldırarak Davidov'a döndü. "Şunu dışarı çıkarayım mı?" diye fısıldadı. "Toplantıyı berbat edecek. Keşke onu bugün bir başka işe gönderseydin. Nasıl da düşünmedin. Bir kere kuyruğunun altına at sineği girmiş. Artık onu dünyada susturamazsın." Ama Davidov sol eliyle tuttuğu gazete ile yüzünü örtüyor, gülmekten gözlerinden fışkıran yaşları siliyordu. Bir tek söz söyleyemediği için yalnız hayır anlamında başını salladı. Nagulnov can sıkıntısı içinde omuzlarını silkti. Öfkeli bakışlarını gene Şukar dedeye çevirdi. O sanki hiçbir şeyi görmemiş gibi acele acele tıkana tıkana konuşmaya devam ediyordu. "Madem ki bu toplantı açıktır, sen de Kondratushka, bize şunu açıkça söylemelisin. Koloza girmeye karar verip de bir çift öküzünü teslim ettiğinde arkalarından gözyaşı döküp bağırmadın mı? Demka Uşakov, sorunun asıl konuyla ilgisi yok," diye bağırdı. Ustin Rikalin de onu destekledi. "Ne biçimsiz soru be? Ne diye şimdi eskileri karıştırıp duruyorsun?" Şukarde de onların sesini bastırmaya çalışarak gerginlikten alı al moru mor. "Neden boş bir soruymuş? Neden yersizmiş ha? Ben burada iş konuşuyorum iş. Siz de yağcılar kesin sesinizi," diye bağırdı. Herkesin susmasını bekledi. Sonra gene sinsi sinsi konuşmaya başladı. "Belki sen unuttun Kondratushka ama ben çok iyi hatırlıyorum. Sen o sabah öküzlerini herkese ait olan ahıra doğru sürerken gözlerin yumruk gibi şişmiş, kıpkırmızı olmuştu. Tıpkı geceyi iyi geçirmemiş bir beygirin ya da bir tavşanın gözleri gibiydi. İşte şimdi papaza günah çıkarır gibi söyle bakalım, böyle bir şey oldu mu, olmadı mı?" Maydanikov ayağa kalktı. Utanarak gömleğinin eteğini düzeltti. Buğulu gözleriyle Şukar dedeye şöyle bir baktı. Sonra ağırbaşlı bir tavırla "Böyle bir şey oldu gerçekten. Bunu gizlemiyorum. Ağlamasına ağladım. Öküzlerimden ayrılmak bana acı geliyordu. O öküzler babamdan miras kalmamıştı. Onları alnımın teriyle çalışarak kazandım. Hiç de kolay olmadı o öküzlere sahip olmam. Ama bu iş geçmişte kaldı baba. O günlerde döktüğüm gözyaşlarının partiye ne zararı olabilir?" Şukar dede öfkelendi. "Nasıl ne zararı olabilir? Sen o öküzlerle nereye gidiyordun? Sosyalizme doğru evladım. Ya onlarla tuttuğun yol sosyalizmin yoluydu. Peki sosyalizmden sonra ne olacak? Tam bir komünizm olacak. Ben sana şunu söyleyeyim bir kere. Ben Makaruşka Nagulnov'un evinde neler öğrendim. Hepiniz biliyorsunuz ki biz onunla çok iyi dost olduk. Onun evinde çeşit çeşit bilimler öğreniyorum. Kafamın alabileceği kadar. Geceleri ya resimsiz, kalın, ciddi kitapları okuyorum ya da sözlüğe bakıp içimden önemli sözleri öğrenmeye çalışıyorum. Ama şu ihtiyarlığım yok mu? Allah kahretsin onu. Habire numara yapıyor bana. Aklım deseniz cebi delik potur gibi oldu. İçine ne koysan kaybolup gidiyor, işte o kadar. Ama eğer elime küçük bir dergicik bile geçse artık onu dünyada bırakmam. İçindekileri hep aklımda tutarım. İşte okumaya, kitapları karıştırmaya bir başladı mı böyle oluyorum. Çeşit çeşit dergiler okudum. Bu yüzden şimdi kiminle istesem tartışabilirim. Ta horozlar üçüncü defa ötünceye kadar. Kim ne derse desin. Şuracıkta size kesin olarak söylüyorum ki bizde sosyalizm gerçekleştikten sonra komünizm olacak. İşte bu noktada içime şüphe düşüyor. Kondratushka, sosyalizme giderken habire gözyaşı döküp duruyordun. Ya komünizme giderken ne yapacaksın? Allah bilir ya, dizlerine kadar çıkan bir gözyaşı denizi içinde boğulacaksın. İşte bugünden fala bakar gibi bunu görüyorum. Soruyorum size hemşehrilerim, sevgili bacılarım. İkide bir böyle gözyaşı döken bir adam partiye yararlı olabilir mi? İhtiyar bir kahkaha atarak eliyle dişsiz ağzını örttü. Ben oldum olasıya ciddi adamlardan nefret ederim. Hele bunlar partili olursa nefretim büsbütün artar. Bir kere öyle suratsız adamları partide ne yapacağız? Doğru dürüst adamlara bile hüzün verirler. Sırf o suratsızlıklarıyla partinin kurallarını bozarlar. Öyle değil mi? Eğer partiye böyle suratsız adamlar almak gerekiyorsa sessiz Demit'i alalım. Ha bak, onu aldın mı bizim arkadaşlar arasında bir ölüm sessizliği başlar. Ben ömrümde bizim sessizden daha ciddi bir insan görmedim. Hayır arkadaşlar, bence partiye neşeli, hayat dolu, söz gelimi benim gibi insanları almalı. Oysa oraya boyuna somurtkan, el alemi durup durup tedirgin eden adamları alıyorlar. Ne yararı var sanki? Makaruşka'yı ele alalım. Makaruşka 1918 yılında baston yutmuş gibi dimdik yürümeye başlamıştı. Bugüne kadar da hep böyle somurtkan, dimdik, kendini beğenmiş gibi yürüyüp duruyor. Bataklıkta dolaşan turna gibi. Ne şaka eder ne neşeli bir söz konuşur. İnsan değil, pantolon giymiş can sıkıntısı mübarek. Nagulnov sert bir tavırla, "Dede, sen beni karıştırma, benimle uğraşma, yoksa gereken tedbirleri alırım," dedi. Ama ihtiyar gücenmiş gibi gülümseyerek, aynı zamanda da artık bir kere kapıldığı konuşma selinden kendini kurtaramadan harıl harıl devam ediyordu. Ben senden söz etmiyorum. Şu kadarcık olsun dokunmadım sana. Sonra Kondrat'a gelelim. Bir ruble 20 kopek için kalemi kaptığı gibi atını atlar, habire dolaşır. Boyuna da bir kağıda hesaplar yapar durur. Sanki o olmasa başka kimse onun yerine yazamayacak bunları. Ayol, Moskova'da bilim adamları çoktan her şeyi yazmış, her şeyi hesaplamışlardır. Durup dururken kafa yormak ona mı düşer? Onun işi öküzlerin kuyruğunu kıvırmak. Oysa haline bakmadan aptal aptal Moskova'daki o bilim adamları nereye burunlarını sokarlarsa o da oraya sokmaya çalışıyor. Bana kalırsa hemşehrilerim, sevgili ihtiyarcıklarım, Kondrat bunu cehaletten yapıyor. Sizin anlayacağınız bizim Kondratko daha politikanın bilincine varmamış. Ama madem politika bakımından olgunlaşmamışsın, evinde otur arkadaş. Yavaş yavaş olgunlaşmaya bak, acele etme. Partiye de hemen sokulmaya çalışma. O Kondrat isterse öfkesinden patlasın, gene de kesin olarak itiraz ediyorum işte. Bu sırada Davidov yandaki sınıftan Varya Harlamova'nın incecik sesini işitti. Çoktandır genç kızı görmemiş, o derinden gelen tatlı sesini epeydir duymamıştı. Bir şey söylememe izin verir misiniz? Nagulnov, buraya gel bakalım, herkes görsün seni, dedi. Bağrı yanık Varyuha kalabalığın arasından geçerek cesaretle masaya yaklaştı. Yanmış elleriyle ensesindeki saçları düzeltti. Davidov ona gizli bir hayretle bakıyor, gülümsüyor, gözlerine inanamıyordu. Varyuha birkaç ay içinde tanınmayacak kadar değişmişti. Hayır, artık çocukluktan daha yeni kurtulmuş kız değildi. Sağlam yapılı, başını gururlu bir tavırla dimdik tutan bir genç kızdı. Saçları kalın bir örgüyle arkasına doğru sarkıtılmış, mavi bir kurdeleyle bağlanmıştı. Genç kız başkanlık divanının yanında durmuştu. Herkesin susmasını bekliyor, oturanların başları üzerinden belirsiz bir yere, sanki uçsuz bucaksız bozkıra bakıyormuş gibi genç, güzel gözlerini kısarak karşısına gelen noktayı süzüyordu. Davidov, Bahardan bir anma da güzelleşmiş diye düşündü. Varyuha'nın gözleri heyecanla parlıyordu. Pudra ve pomat nedir bilmeyen pembe yüzü de terden pırıl pırıldı. Fakat oradakilerin kendisine baktıklarını hissedince cesareti biraz sarsıldı. Küçük, tenteneli mendilini sinirli sinirli didiklemeye başladı. Yüzü koyu kırmızı bir renk aldı. Şukara doğru dönerek konuşmaya başlayınca göğsünün derinliklerinden gelen dolgun sesi titredi. Haksızsınız dedi. Arkadaş Maydanikov Kondrat Hristoforiç için hiç de iyi konuşmuyorsunuz. Onun partiye girecek adam olmadığını söylüyorsunuz ama kimse size inanmaz. Ben baharın başından beri tarlada onunla birlikteyim. O herkesten daha iyi çalışıyor. Aynı zamanda kolhoz işlerini de canla başla benimsiyor. Oysa siz ona karşı çıkıyorsunuz. Siz yaşlı bir insansınız ama hiçbir şeye aklı ermeyen bir çocuk gibi konuşuyorsunuz. Pavel Lyubişkin hiç zorlanmadan gür, bas sesiyle ''Ha şöyle, hakkından gel şunun Varka. Yoksa dana boynuna takılmış çıngırak gibi çın çın ötüyor. Kimse için de bir tek iyi söz söylemiyor.'' İhtiyar Beşlebov söze karıştı. ''Varka doğru söylüyor. Kondrat Kolhoz'da herkesten daha çok iş günü çıkarmıştır. Çalışkan bir kazaktır.'' diyecek yok. Sofadan soğuk almış birinin kısık sesi duyuldu. Kondrat gibilerini partiye almazsanız o zaman Şukar dedeyi alın bari. Şukar girdi mi artık işler tıkırında gider. Ama Şukar dede sadece çoktandır taranmamış sakalının çevrelediği dudaklarında hakaret anlamı taşıyan, başkalarını küçümseyen bir gülüşle sıranın arkasında sanki yere gömülüymüş gibi duruyor. Söze karışanların seslerini duymasına rağmen arkasına bile bakmıyordu. Herkes susunca sakin sakin, ''Varka'nın burada zaten işi yok.'' dedi. ''Çünkü bir kere daha ergin yaşa gelmedi. Ona herhangi bir ambarın altında evcilik oynamak yakışır. Oysa gelmiş saksan gibi ötüyor burada. Yaşını başına almış ihtiyarlara akıl öğretmeye kalkıyor. Ne günlere kaldık. Yumurtalar tavuklara akıl öğretiyor şimdi. Sanki ötekiler Varka'dan aşağı mı kaldı? İş günlerinden filan söz ediyorlar. Kondrat'ın yaptığı iş günlerini arabaya koysan sığmaz.'' diyorlar. Şimdi sorarım size, iş günlerinin bununla ne ilgisi var? Bu kadar iş günü çıkarmak da gene açgözlülükten ileri geliyor. Az buçuk malı olan adamlar hep öyle açgözlü olurlar. Makaruşka bile bana kaç defa bunu anlatmıştır. Bir başka budala da, Şukar dedeyi partiye alırsanız kolhozun işleri tıkırında gider diyor. Bunda bence gülünecek hiçbir şey yok. Kim gülüyorsa bir tahtası eksik demektir. Onlar böyle konularda ha ha hi hi diye gülebilirler. Bir kere ben okuma yazma biliyor muyum? Biliyorum. İstediğimi okuyorum. Hele imzamı öyle bir atıyorum ki. Sonra partinin kurallarını kabul ediyor muyum? Hem de nasıl? Canla başla. Programını destekliyor muyum? Destekliyorum. Partiye hiç karşı çıktın mı? Sosyalizmden komünizme geçişe gelince böyle bir şey olursa adım adım değil koşa koşa giderim.